Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kaset kulubukum min ba'di zalik fehiye kel hicara ev eşeddu kasve. Ve inne minel hicarete lema yetefecceru minhul enhar ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma ve inne minha lema yahbidu min haşyetillah ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Ayet-i Kerime'nin meali şu: sonra bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. İsrailoğullarına bahsediyor. Sanki taş kesildi. Hatta taştan da katılaştı. Çünkü öyle taşlar vardır ki, işte bugün biraz bunları da okuyacağız. Bağrından nehirler çıkar. Öyleleri var ki yarılır da aralarından sular akar. Öyleleri de var ki Allah korkusundan parçalanıp aşağılara yuvarlanır. Allah ise sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Biz bununla beraber şurayı okumuş muyduk, tam hatırlayamadığım için bunu okumak istiyorum. Taşların vazifelerinden bahsediyordu. Onları okumuş olayım. Evet, zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatır-ı Zülcelal tarafından tazif edilen en mühim üç vazifeyi beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır. Bu ayet-i kerimeler aslında üç tane mucizeyi zikrediyor. Şimdi onları okuyacağız. Fakat bununla beraber taşların özelliklerini ve mahiyetlerini de anlatıyor. Taşların alemde küre-i arzda olmasının vazifelerini nazarımıza veriyor. İşte birinci vazifesi, taşların birinci vazifesi, toprağın kudret-i Rabbaniye ile nebatata analık edip yetiştirdiği gibi toprağı yetiştiriyor. Neyi yetiştiriyor? Taşlar yetiştiriyor. Taşlar ufalanarak, toprağa dönüşerek ne yapıyor? Toprağı oluşturmuş oluyorlar. Yani şu küre-i arz en başlangıçta, bidayette aslında ateşti. Ateş suya dönüştü. Su bir kısmı su olarak kaldı, bir kısmı incimat edip donup sertleşip taşa dönüştü. Taşlar da zamanla neye dönüşüyorlar? Toprağa dönüşmüş oluyorlar. Kudret-i ilahiye ile dahi toprağa dayelik edip yetiştiriyor. Toprağa analık yapıyorlar. İkinci vazifesi, zeminin bedeninde devaran-ı dem hükmünde olan suların muntazam cevalanına hizmetidir. Yeryüzünde, küre-i arzın içerisinde suların belli bir şekilde akıp gitmesine sebebiyet taşlardır. Taşlar adeta onlara, nedir, sulara, yeryüzünde akan sulara, ister küre-i arzın içinde akan sular, ister küre-i arzın üstünde akan sulara adeta ne yapıyorlar? Cetvellik, yani at şeklinde vazifeleri görmüş oluyorlar. Üçüncü vazife-i fıtriyesi ise yaratılışlarının, taşların yaratılışının üçüncü vazifesi ise çeşmelerin ve ırmakların, uyun ve enharın muntazam bir mizanla zuhur ve devamlarına hazinedarlık etmektir. Kasa gibi. Yani küre-i arzın içerisinde her bir suyun, çünkü küre-i arz bir bütün. Ama o bütünün içerisinde her çeşit su var. Her türlü özelliği olan su var. Bu sular hiçbirisi diğerine karışmıyor. Peki birinin diğerine karışmamasının altına yatan sebep, taşlar adeta her bir su grubuna, su kümesine ne yapıyorlar? Kasalık yapıyorlar, hazinedarlık yapıyorlar yani. Çeşmelerin ve ırmakların, uyun ve enharın muntazam ve mizanla zuhur ve devamlarına hazinedarlık etmektir. Evet, taşlar bütün kuvvetleriyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları âb-ı hayat suretinde, hayat suyu suretinde delail-i vahdaniyeti zemin yüzünde yazıp serpiyorlar. Aslında bütün bunların hepsi, yani bunlar rastgele olamaz. Taşın aklı yok, taşın fikri yok, taşın ilmi yok, taşın iradesi yok, taşın şuuru yok. Taş toprağı bilmez, taş suyu bilmez, taş hiçbir şeyi bilmez yani. Taşta hayat yok yani. Bütün hiçbir şey olmadığı halde bu kadar vazifeleri görmesi neyi ifade ediyor? Bu Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ve vahdaniyetini gösteren nedir? Adeta taş sayfası ki müthiş delilleri içeriyor. Konuşan, hiç susmayan, yani kainat kitabı dediğimiz, o kainat kitabı içerisinde bir grupta var ki taşlar. Hep Allah'ın vahdaniyetini ve birliğini ne yapıyorlar? İlan ediyorlar. İşte şimdi dersimize kaldığımız yerden başlıyoruz. İşte şu üç ayetin, biraz önce yani üç cümle şeklinde ifade edildi. Bakara suresinin yani 74. ayeti. üç ayrı cümlesi var. O üç ayrı cümleyi de ayrıca bize izah edecek. Bir tanesi neydi? Ve inna minha lema yahbitu min haşyetillah. Bir diğeri ve inna minha lema yashaqqaqu feyahrucu minhul ma. Diğeri de ve inna minel hicarete lema yetefeccaru minhul enhar. Üç manayı nazarımıza verecek. Onlar bir, taşların Allah'ın haşyetinden parçalanması. İki, taşların arasından suların akması. Üç, taşların arasından nehirlerin akması. İkisi ayrı şeyler. Onların üçünü şimdi nazarımıza inşallah verecek. Ve onlardan ne anlamamız gerektiğini de ifade edecek. İşte şu üç ayetin hikmet noktayı nazarında ne kadar kıymetli olduğunu gördünüz. Şimdi bakınız. Kur'an'ın letaifi beyanına ve icazı belagatına. Kur'an bu gibi taşları zikrederken, anlatırken o beyanındaki letafeti nasıl bizim nazarımıza arz ediyor? İcazındaki belagatı nasıl ifade ediyor? Onu anlatacak. Nasıl şu zikrolunan büyük ve geniş ehemmiyetli hakikatların uçları üç fıkra içerisinde üç vakayı meşhure ve meşhude ile gösteriyor? Üç ayeti kerimenin üç kısmı, üç fıkra şeklinde nazarımıza verilecek ve üç tane meşhud, göz ile görünmüş vakayı bize ne yapacak? Arz edecek ve anlatacak. Ve medar-ı ibret ve ibret levhası bunlar. Üç hadise-i uhrayı hatırlatmakla latif bir irşat yapar, mukavemetsuz bir zecreder. Yani artık buna karşı konmaması gerekiyor. Yani insanların bu gibi, hani biz deriz ya, bir musibet bin nasihattan evladır. Bir musibet bin nasihattan. Musibet nedir? İşin fiili boyutudur. Nasihat ise söz ile yapılan ifadelerdir, konuşmalardır yani. Musa Aleyhisselam bir taraftan konuşuyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, vahiylerini getiriyor. Öyle mi? İsrailoğullarına bunu anlatıyor. Allah'ın kelamına, mütekellim ismine mazhar, Allah'ın kelamına mazhar nedir? Tur Dağı'na çıkıyor. Oradan Cenab-ı Hak'la konuşmayı gerçekleştiriyor ve İsrailoğullarına da Allah'ın vahyini durmadan anlatıyor. Bu söz ile yapılanlar. Bin bir kelam. İfadesi de aslında buradan geliyor yani. Bin bir kelam. Diğer taraftan Musa Aleyhisselam aynı zamanda İsrailoğullarına ne yapıyor? Hadisatla da cevap veriyor. Yani bir taraftan korkutuyor. Korkutuyor. Bir taraftan ne yapıyor? Mucizelerle yani nimetler, Cenab-ı Hakk'ın nimetler göndermesiyle mucizevari, ama şimdi onları açacak işte, mucizevari nimetler göndermesiyle aslında onların kalplerini gözlerinin önünde hadiseleri göstererek işba ettiriyor. Fakat bütün bunları görmelerine rağmen, anlatılan boyut bu. Hazreti Musa'nın konuşmalarına rağmen, bu mucizelerin hepsi bizzat göz ile müşahede edilmesine rağmen onların kalpleri taştan daha katı. Aslında taştan daha katı olmaması gerekiyor. Bunun karşısında aslında hiç kimsenin durmaması gerekiyor. Kur'an çünkü niye? Bu şekilde irşadını en yüksek düzeyden gerçekleştirmiş oluyor. Mesela ikinci fıkrada der. Ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma'a. Şu fıkrayla Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasına karşı kemali şevkle inşikak edip 12 gözünden 12 çeşme akıtan taşa işaret etmekle. Tuva Vadisi'nde 40 senelik bir hayat sürüyorlar. O 40 senelik hayat içerisinde bir de olması gereken şu nedir? Hayatın vazgeçilmezi su. Ama su yok. Nil Nehri'nden uzaklaşmışlar yani. Çölün ortasında kalmışlar yani. Şimdi çölün ortasında kalan insanın en büyük ihtiyacı su. Cenab-ı Hak suyu onlara nasıl nasip ediyor, nasıl lütfediyor? Mucize vari lütfediyor. Musa Aleyhisselam asasını taşa vuruyor. Taş parçalanıyor. Parçalanmakla beraber ne yapıyor? Tek bir yerden su çıkmıyor. 12 farklı noktadan su çıkıyor. İsrailoğullarının nedir? Kavim ve kabileleri 12'dir. Her bir kavim ve kabileye adeta bir çeşme ikram ediyor yani. Şimdi gözleriyle bunları gördükleri halde, işte ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Yani size çölün ortasında bu şekilde nimeti ihsan ve ikram ediyor. Birbirinizle dövüşmeyesiniz, kavga etmeyesiniz diye de suyu ne yapıyor? 12'ye bölüyor. Çünkü onlar bölüşemezler. Onlar kavga ederler. Onların birbirlerine itimatları olmadığı gibi, onu ifade edelim, Allah'a da itimatları yok. Nasıl Allah'a itimatları yok? Mesela etin kokmasına sebep İsrailoğullarıdır. Kokmasına, ilk kez yeryüzünde etin kokmasına ve kokuşmasına sebep onlardır. Cenab-ı Hak çölün ortasında onlara ne ikram ediyordu? Semadan bıldırcın eti indiriyordu. Leziz, semiz. Bugün biz hiç, ben görmedim. Sofrasında bıldırcın eti yiyen var mı? Ama Cenab-ı Hak İsrailoğullarına bunu nasip ediyor, lütfediyor yani. Ve semadan indiriyor. Ve her gün indiriyor. Bizim güneşin, yani bakın, güneşin sabah doğacağında bizim tereddüdümüz var mı? Yoktur. Akşam batacağında tereddüdümüz var mı? Yok. Hatta bunun hesabını, kitabını önceden de yaparız. Allah adeta onlara mutat olarak günlük rızıklarını gönderiyor. Onlar ne yapıyorlar? Her gün rızıklarını gönderen, gözlerinin önünde her türlü nimeti ihsan ve ikram eden Allah'a itimat etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Etleri saklıyorlar. Anladınız mı meseleyi? Ya gelmezse? Ya yarın et gelmezse? Saklayalım. Çölün ortasında eti nasıl saklayacaksın? 1, 2, 3, ondan sonra kokuşuyor. Ondan sonra yiyemiyorlar. Sakladıkları, biriktirdikleri eti yiyemiyorlar. Mala şiddetli tamahkarlıklarını gösteriyor bu hadise. Allah'a itimatlarının olmadıklarını gösteriyor. Şimdi kalbin, yani bunu geçen ders konuştuk, bugün de bu derste biraz daha bunu konuşacağız yani. Kalbin taştan katı, daha katı, daha sert olması ne demektir? Bunların kalplerinde iman ha var ha yok yani. Bir geliyor bir gidiyor yani. Bu nasıl iş? Kalbi yumuşatan en birinci amil imandır. Bak, kalbi yumuşatan en birinci amil imandır. İmanı billah. Bir insan iman etti mi, imanın nuru kalbe yerleşir. Kalp ne yapar? İlk yumuşamasını gerçekleştirmiş olur. Yani kapılarını Allah'a açtı. Kapılarını Allah'ın nuruna açtı. İlk yumuşama gerçekleşti. Ondan sonraki yumuşama nasıl olacaktır? Marifetle. İmanda mertebeyi yükseltecek. Yükselttikçe kalp yumuşayacak. Devamındaki kalbin yumuşaklığı neyle olacaktır? Muhabbetle. Bakın, imanı billah, marifetullah, muhabbet. Muhabbetullah. Üçüncü yumuşama buyladır. En ileri seviyede kalbin yumuşaklığı lezzet-i ruhaniyedir. Ruhun almış olduğu ulvi lezzetlerdir. O ulvi lezzetler, işte ruh alınca kalpte düşmanına karşı dahi düşmanlık olmaz. Acayip bir şey yani. En şiddetli düşmanına dahi acır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Firavun'a gidip irşad etmesi gibi. Ya. Mekke'nin Kureyşlileri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne yaptılar? Mekke'den çıkardılar en nihayette. Önce 13 sene ızdırap çektirdiler. 13 sene ızdırap çektirdiler. 13 senenin sonunda da çıkmak zorunda kaldı. Adeta kaçtı yani. Son, yani 21 sene sonra, peygamberliğinin 21. senesinde ne yaptı? Geri döndü. Geri döndü. Şimdi sen uzaklaştırılmışsın. 13 sene çile hayatı yaşamışsın. Ondan sonra 8 senede ne yapmışsın? Hicret hayatı yaşamışsın. Ayrılık hayatı yaşamışsın. 21. senede geri dönüyorsun. Şimdi seni çıkaranlar da Mekke'de. Ne yaparsın? Ya. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gelelim işte. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye giriyor, Kabe'nin kapısının önüne geçiyor ve önündeki kalabalığa sesleniyor. Özellikle Kureyş'in müşriklerine, oradalar. Bugün benden ne istiyorsunuz? Bugün benden ne istiyorsunuz? Kureyş'in müşrikler tarihi çok iyi biliyorlar. Yusuf'un kardeşlerine yaptığını senin de bize yapmanı istiyoruz. Kardeşleri de Yusuf Aleyhisselam'ı ne yapmışlardı? Kuyuya atmışlardı. Ondan sonra kuyudan çıkarılmıştı, köle olmuştu, zindana atılmıştı vesaire vesaire. Hatta işlerinde öldürmek isteyenler vardı. Sadece birisi çıktı, Allah'tan korkarım dedi. Allah bize büyük bir azap verir, kardeşimizi öldüremeyiz. Öldürmediler ama kuyuya attılar yani. Ha, Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? O kardeşlerini bütün ailesiyle beraber topladı. Yaklaşık 40 sene sonra, 25 sene sonra pardon, o civarlarda yani. Topladı, bir araya topladı. Hiç de onlara gücenmedi, hiç de onlara kırılmadı yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yaptı. Bugün dedi, kim Kabe'ye sığınırsa kurtulmuştur. Kim evine girerse kurtulmuştur. Kim en büyük düşmanını ifade ediyor. Ebu Sufyan'ın evine girerse kurtulmuştur. Bakın, hepsine aman verdi. Sonra davetiyeler çıkardı. Mektuplar gönderdi. Onlardan bir tanesi de Vahşi. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı şehit eden Vahşi. Bakın, en nihayette onun da İslam'a girmesine ne yaptı? Sebebiyet verdi yani. Hazreti Peygamber şefkati, merhamet, işte kalbin yumuşaklığı dediğimiz işte bu manalardan çıkıyor. Kalbin yumuşaması için cismaniyetten çıkacağız. Hayvaniyeti terk edeceğiz. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına gireceğiz. Hayat derecesine gireceğiz. Kalp o zaman yumuşayacaktır. Peki nedir o kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girmek? Bakın şurada onu ifade ediyor. Okuyalım buradan. Hayat-ı kalbi ve hayat-ı ruhiye medar olan kalp hayatımızın, kalbimizin hayatlanmasına, ruhumuzun hayatlanmasına kaynaklık eden. Neler kaynaklık eder? Hani bazen sorulur. Hatta kalbin taşlaşmasını da konuşalım. Kalp neyle taşlaşır? Şu anda biz yumuşamasını konuşuyoruz. Direkt İsrailoğullarından çıkınca onlar taşlaşmıştı. Onlar inat ediyorlardı. Temerrütleri vardı. Onların Allah'a itimatları yoktu. Bakın. Onların dünyaya tamahkarlıkları vardı. Tamahkarlıkları vardı. Onlar dünya ve dünyaya ait her şeyi kalplerinin içine yerleştirmişlerdi. Kalp aynayı sametti. Allah'ın aynasıydı. Ama onlar ne yaptılar? Dünyayı kalbin içine. Dünyayı nereye koyabilirsin? Koysan en yakında cebine koyabilirsin yani. Ama kalbine koyamazsın. Kalbine kadar koyunca kalp katılaştı. Ve Allah'ın emirlerine karşı inat etmeye başladılar. Ulul azim bir peygamber yanı başlarında olduğu halde. Nedir? Hazreti Harun Aleyhisselam selis, fasih bir zat. O da peygamber. O da yanı başlarında olduğu halde ne yaptılar? Onlara karşı geldiler, onlara isyan ettiler, onlara itiraz ettiler, sözlerini yerine getirmediler. İkide bir ne yaptılar? Bundan önceki derslerde ifade ettik. Hep putlara ve putperestlikle işte affedersin buzağıya vesaire tapmaya başladılar. Hayat-ı kalbi ve hayat-ı ruhiye medar olan, ruhun hayatına kaynaklık eden marifet-i ilahiye, biraz önce bunları saymaya çalıştık. Marifet-i ilahi, Allah'ı bilmek ve tanımak. Şu derslerin gayesi bu. Kalbin yumuşaklığı. Kalbi yumuşatmak için yapıyoruz. Kalbin yumuşaklığında nihayet var mıdır? Yok işte. Nihayet yok. Nihayet yok. O nuru alabildiğine doldurabiliriz. Çapı ve kabı o kadar geniş ki bu dünyada dolmuyor yani. Bunu ifade edelim yani. Marifet-i ilahiye ve muhabbet-i rabbaniye, Allah'ı sevmek. Ve ubudiyet-i subhaniye, muamelat, bakın muamelat baş. Allah'a kulluk etmek, ibadet-i taat içerisinde bulunmak ve marziyat-ı rahmaniye cihetinde. Allah'ın rızası dairesinde ne yapmak? Hareket etmek, hayatını geçirmek. Hayatını geçirmek. Peki kalp nasıl katılaşır? Hani ya bunları yapıyoruz ama bir taraftan da kalbimizde zaman zaman katılıklarda hissediyoruz. Kalp katılaşır mı? Gider gelir. Zaten kalp diyoruz. Kalp değişkendir. Kalpazanlık oradan geliyor. Parayı sahte hale dönüştürenlere ne denir? Kalpazan. Sahte paraya ne denir? Kalp para denir. Kalp para. Yani değiştirilmiş para demektir. Kalp nedir? Değişkendir. Bir böyledir, bir böyledir yani. kanı değiştirdiği gibi insanın şahsı manevisi de kalpte ne yapar? Değişir. Bakın elhamdülillah. Yani elimizde öyle bir eser, öyle kıymetli bir hazine var ki bizim her bir ihtiyacımıza cevap veriyor. Burada mesela Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı anlatılıyor. O hastalıktan tevellüd eden, meydana gelen kurtlar, yaralar, işte virüsler vesaire onlar anlatılıyor. Ve onun neticesinde şu ifade ediliyor. Bahusus, nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar, Eyyub Aleyhisselam'ın nedir? Düçar olmuş olduğu hastalık. Hastalıktan meydana gelen kurtlar, kurt dediğimiz virüs şeklinde kurtlar, yani bildiğimiz büyük büyük kurtlar değil yani. Kalp ve lisanına ilişmişler. Gele gele adeta kalbin çalışmasına artık meydan vermiyorlar, durduruyorlar, bitkisel hayata dönüştürüyorlar. Artık dili dönmemeye, konuşmamaya başlıyor. O anda Cenab-ı Hakk'a iltice ediyor. Ya Rab, zarar bana da dokundu diyor. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor, zarar getiriyor diye Allah'a iltice edince bak da hastalığını alıyor, onu iyileştiriyor 18 sene sonra. Bir rivayette öyle yani. Öyle de, şimdi bu Eyyub Aleyhisselam'ın bu maddi hastalığı ona böyle sıkıntı verdiği gibi bir de manevi hastalıklar var. Manevi hastalıklar kalbe nasıl sıkıntı verir? Maddi hastalık kalbi sekteye, maddi kalbi sekteye uğrattığı gibi manevi hastalıklar da manevi kalbi, yani Latife-i Rabbaniye dediğimiz, imanın mahalli dediğimiz kalbi ne yapabilir? Sekteye uğratabilir. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar, bakın günahlardan neler oluşuyor? Yaralar, bir. Ve yaralardan hasıl olan vesveseler. Hastalığın yarası vardı, yaralardan meydana gelen virüs şeklinde kurtlar vardı. Onlar ne yapıyordu? Hastalık büyüdükçe vücudun her tarafına sirayet ediyordu yani. Bir kanser virüsü bir yerde durmuyor. Büyüdükçe en nihayette kalp damarlarını tıkıyor. Kalp damarlarını tıkayınca adam da kalp krizinden gidiyor. Ama aslı nedir? Kanser. Kalbi durduruyor en nihayette. Şimdi bizim manevi hastalıklarımız nedir? Günahlar. Günahlar devam edince o günahlardan neler meydana gelir? Yaralar. Yaralar. Peki yaralardan neler meydana gelir? Onu da devam ediyor. Yaralardan hasıl olan vesveseler. Aha sana kurtlar. Bu insanı perişan eder yani. Bir vesvese grubu vardır ki illa sebebi olması gerekmez yani. Sebebi olması gerekmez yani. Vesvese bir kamçıdır yani. İnsanı ikaz etmek için, insanı diri tutmak için, insanı canlı tutmak için Allah'ın vermiş olduğu bir imtihan vesilesidir. Bunu şeytan kullanır, bunu nefis kullanır, bunu lümme-i şeytaniye kullanır yani. İnsan odur ki vesvesesine kıymet ve ehemmiyet vermeye. Kıymet ve ehemmiyet vermediği zaman o uçar ve gider. Ama bir de var ki sebebi olan, bakın bu çok önemli. Günahlardan meydana gelen yaralar, yaralardan meydana gelen vesveseler. Vesveseler. O günah izale olmadığı müddetçe vesvese o insanı perişan eder. Hatta devam ediyor, okuyayım. Hasıl olan vesveseler, şüpheler. Bakın günahlardan şüphe de çıkmaya başlıyor. Namazını kılmayan bir adam arzu eder, ister ki böyle bir vazife olmasın. Çünkü kılmamadan dolayı ızdırap duyuyor. Ondan bir vesvese hasıl oluyor. Hasıl olan vesvese, ya şu namaz vazifesi olmasa da biz de rahat etsek. Devam eden süreçte namazın yokluğunu arzu eder. Namazın olmayacağına dair bir yerden bir emare, bir delil toplarsa namaz diye bir şey yoktur der. Namaz diye bir şey yoktur diyen bir insan imandan çıkmış olmaz mı? Bak gitti. Aha, kalp ne oldu? Taş kesildi. Katılaştı. Allah muhafaza etsin. İşte bir günah insanı ne yapıyor? Bu şekilde götürüyor yani. Bir günah. Öyleyse ne olması lazım? Günahın hiçbir tarafa ne yapmaması lazım? Sirayet etmemesi lazım. Okuyorum. Şüpheler, neuzubillah, Allah muhafaza etsin, mahalli iman olan batını kalbe ilişip, kalbin içine girip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan, şu dil var ya, dil imanın tercümanıdır. Tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip Saatlerce dünyaya ait her şeyi konuşur insan. Ama öyle insanlar vardır ki yanında ya bir dakika Allah kelamı edemiyorsun. Ya tamam hoca anladık. Ya ne anladın ya? Biz asıl Allah kelamı etmeye geldik. Dünya kelamı ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu derecede. Allah kelamı et. Niye müsaade etmiyor? Çünkü günahlara giren insan dili de ne yapıyor? Zikirden nefret karana uzaklaşıyor. Allah muhafaza etsin yani. Lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefret karana uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra. Ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Ha, taştan daha katı. Yani bembeyaz bir sayfa düşünün. Bembeyaz bir sayfa. Her günah o beyaz sayfaya konan bir siyah nokta olsun. Her bir günah. Günah işledikçe siyah nokta, günah işledikçe siyah nokta. En sonunda ne olacaktır? Artık siyah nokta koyacak, beyaz nokta kalmaz. Bu sefer siyah noktaların üzerine siyah nokta koyarsın. İyice katılaştırırsın, Allah muhafaza etsin. Taştan daha katı, Allah muhafaza etsin. Ya. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra, ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. En nihayette o günahla o insan nereye gider, Allah muhafaza etsin? Küfre, inkara gider. Kalbin bütün kapıları kapanır. Hatemallahu ala gulubihim, en sonunda mühür çekilir. O mühür artık kalbin kapılarının bir daha açılmayacağına alamettir. Allah muhafaza etsin yani. O günah istiğfar ile günah işledik, yanlış yaptık. Yok mu bunun son çıkışı? Her bir gidişin bir son çıkışı vardır. Olmazsa olmaz yani. Olmazsa imtihan olmaz. Çünkü imtihan salonundayız. Henüz imtihan salonundan çıkmamışız. Soruyu çözerken yanlış yaptık. Doğrusu aklımıza geldi. Silip doğrusunu yazabiliriz. Sıkıntı yok. Silgi var. Silgisiz sınava girilmez. Sınava girenlere ne? Kalem. Şimdi artık eskiden kişilerin kendisi götürüyordu sınava. Şimdi devlet veriyor. Silgisini, kalemini, kalem tıraşını devlet veriyor. Çünkü niye? Sınav bunlarla olur yani. Şimdi Cenab-ı Hak imtihanı alacak ama yanlış yapınca silgi olmayacak. Olmaz ki yani. Silgi her zaman neyimizde? Yanımızda. Hiç eskilmiyor yani. O günah, silgi neymiş? İstiğfar ile çabuk imha edilmezse ne yapacağız? Hemen tövbe. Estağfirullah elazim. Ya Rabbi affet. Ya Rabbi mağfiret et. Ya Rabbi pişman oldum. Ya Rabbi halimi sana arz ediyorum. Ya Rabbi nefsimi sana arz ediyorum. Ya Rabbi nefsimi terbiye et. Ya Rabbi beni bir an dahi olsun nefsimle baş başa bırakma. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'ım diyor. Bir an dahi olsun beni nefsimle baş başa bırakma. Allahu Ekber. Bunu söyleyen Hazreti Peygamber ya. Acayip. Hazreti Peygamber. Bizim nefsimiz, Allah muhafaza etsin ya. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil artık ne olur? Bakın bu çok önemli. Artık virüs şeklinde değil. Virüsün yayılması zamanladır yani. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene bir anda değildir. Kurt değil. Belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Kalbi ısırıyor. Geçen bir deney yapmışlar. Yani yılanın zehrini küçücük alıyorlar abi. Küçücük alıyorlar. Bir bardak suyun içerisine koyuyorlar, suyun içerisine. Hafif karıştırıyorlar. Sonra o bardağın içerisindeki suyu bir şeyle alıp çıkarmaya çalışıyorlar. Alıp çıkardıkları zaman artık su olarak çıkmıyor. Tamamen katılaşmış bir malzeme olarak çıkıyor abi. Zehir ne yapıyor? Yılanın zehri hemen katılaştırıyor. Ayaktan girdi. Hemen ne yapıyor? Damarlardaki kanı katılaştıra artık hareketi durduruyor. En nihayete kalbin hareketini. Bakın misal öyle bir enteresan ki, öyleyse günah işlendiği zaman Allah'ın rahmeti ne kadar? Sonsuz. Senin günahın ne kadar büyük olursa olsun, günah ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın rahmeti ondan büyük. Yapılacak şey hemen istiğfar. Ta ki yılan şekline girmesin. İstiğfar edince ne yapıyor? Yılan şekli ortadan kalkıyor. Ortadan kalkıyor. Yapmayınca da yarası da iyileşiyor, virüs de gidiyor, hiçbir şey kalmıyor. Vesvese de kalmıyor. Vesveseden kurtulamıyorum. En büyük vesveselerin sebebi günahlardır yani. Allah muhafaza etsin. Kalbi katılaştıran en önemli sebepler günahlardır yani. Günahlardır. Evet, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasına karşı kemali şevkle inşikak edip 12 gözünde 12 çeşme akıtan taşa işaret etmekle şöyle bir manayı ifham ediyor ve manen diyor: "Ey Beni İsrail! Bir tek mucizeyi Musa Aleyhisselam'a karşı koca taşlar yumuşar, parçalanır, ya haşyetinden veya sururundan ağlayarak sel gibi yaş akıttığı halde." Bunu da suların gelmesinde ağlamaya benzetiyor. Ağlamaya benzetiyor. "Hangi insafla bütün mucizat-ı Museviye Aleyhisselam'a karşı temerrüt ederek Musa Aleyhisselam ya ta en başta Firavun'a ilk irşada gittiği zaman ilk mucizesini orada göstermişti yani. İlk mucizesini. İsrailoğulları, siz de oradaydınız işte. Sizi Firavun'un zulmünden kurtarmak istiyordu. Ve oradaki sihirbazların bütün sihirlerini Musa Aleyhisselam asasıyla ne yaptı? Yutuverdi. Yutuverdi. Oradaki sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a iman ettiler. İman ettiler. Hatta Firavun korkuttu, tehdit etti. Sizi asarım, keserim diye. Onu da gerçekleştirdi. Çapraz olarak kesti. Sihirbazların, işte diyelim sol kolunu kestiriyorsa diğer taraftan da sağ ayağını kesiyor, çapraz olarak. Bu şekilde korkutuyordu yani. Niye direkt öldürmüyor da bu şekilde korkutuyor? Çünkü bu direkt ölmekten daha azap vericidir. Daha azap vericidir. Zihinlerinde, fikirlerinde düşünsünler, hemen iman etmekten geri dönsünler. Ama onlar iman etmekten geri dönmediler. Onlar sadık ana davrandılar. İsrailoğulları, Musa Aleyhisselam sizden biri ve sizi Firavun'un zulmünden kurtarmak için Medyen'den 8-10 sene sonra çıkıp gelmiş birisi ve mucizelerini gösteriyor. Bir değil, defaatle. Gözleriniz önünde gördüğünüz halde neden kalbiniz yumuşamıyor? Allah muhafaza etsin. Bunu net bir şekilde ifade ediyor. Hem 3. fıkrada der: "Ve inna minha lema yahbidu min haşyetillah." Şu fıkrayla Tur-i Sina'daki münacat-ı Museviye'de aleyhissalatü vesselam vuku bulan tecelliyat-ı celaliye heybetinden koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşyetten taşların etrafa yuvarlanması olan vakayı meşhureyi ihtarla şöyle bir manayı ders veriyor ki hatırlayınız. Belki olmayan abilerimiz vardır. Musa aleyhisselam durmadan Cenab-ı Hakk'ın keramına mazhar olduğundan dolayı Allah'la konuşa konuşa en nihayette Cenab-ı Hakk'ın zatını görmek istedi. Cenab-ı Hakk'ın zatını görmek isteyince Cenab-ı Hak yani o keyiften, o lezzetten dolayı, konuşmadan almış olduğu lezzetten dolayı herkeste böyle bir mana vardır. İnsan sevdiği birisiyle konuşuyorsa bir gün de arzu eder ki bizzat görmek. Musa Aleyhisselam da görmek istedi. Fakat o görmek Musa Aleyhisselam'a müyesser olmayacak. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a ya Musa dayanamazsın defaatle ifade etmesine rağmen Musa Aleyhisselam ısrarında devam edince ya Musa o zaman dağa bak dedi. Tur Dağı'na. Ve Cenab-ı Hak Nur isminin tecellisini gerçekleştirdi Tur Dağı'na. Rüyet değil, görmek, görünmek değil, zatının müşahadesi değil. Nur isminin sadece tecellisi, bir yansıması, bir aksi, bir görüntüsü. Taş ne, dağ ne oldu? O yansımadan, tecelliden dolayı haşyet ifadesi geliyor. Allah'tan korktu. Korktu. Allah'tan korkunca nedir? Taşlar parçalandı. Korkunun emaresi olarak. Bir kısmı eridi. Bir kısmı eridi. Ve Musa Aleyhisselam da bayılıverdi. Yani o hadisede o halde bayılıverdi yani. Bu belli ki işte senin yapın Allah'ı görmeye müsait değil. Ve Musa Aleyhisselam "Ben sana inananların ilkiyim" dedi ayıldıktan sonra. İnananların ilkiyim derken yani senin iki manayı veriyorlar bu ayet-i kerimeye. Bir, senin bu dünyada benim tarafından görülmeyeceğine inandın. İki, bu dünyada senin ancak tek bir zat tarafından görüleceğine inananların ilkiyim. O da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Miracın nihayetinde Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar oldu. Bu arzu ve istek bütün müminlerde var, doğru mu? İnsan sevdiğini görmek ister. Rüyet hadisesi olacak mı? Evet, olacak. Nereden? Cennetten. Cennetten. Bütün inananlar cennete gittikten sonra cennetten ne yapacaklar? Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olacaklar inşallah. Allah'ın haşyetiyle, şey, nurunun tecellisinin neticesinde o korku ve ürpermeyle Tur Dağı parçalandı. Haşir suresinde bir ayeti kerime, sabah ve akşam namazlarından sonra okunması çok faziletli olan Haşir suresinin son 3-4 ayeti. La yestevi eshabun nas ve eshabul cenne. Eshabul cenneti humul faizun. Öyle mi? Cennet ehliyle nar ehli birbirinin aynı değillerdir. Birbirinden farklıdırlar. Ehli cennet kurtulur. Kurtuluş ehlidir diye ifade ediyor. Ondan sonra لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَعَيْتَهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Biz, Cenab-ı Hak orada şunu ifade, biz diyor, eğer Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, o da Allah'ın korkusundan, Allah'tan olan ürpermeden dolayı parçalanırdı. Parçalanırdı. Sonra devamında şunu ifade ediyor. İşte biz diyor, devamında, ayet-i kerimenin devamında, biz diyor, bu gibi hadiseleri ifade ederek sizi tefekküre yönlendiriyoruz diye ayet-i kerime ifade ediyor. Yani tefekkür edin. Şöyle hayalinizde canlandırın. Bunun örneği Musa Aleyhisselam'ın zamanında var. Eğer Kur'an'ı dağlara indirseydik, dağlar ne yapacaktı? Haşyetten parçalanacaktı. Zaten başka bir ayet-i kerimede biz diyor emaneti diyor. Küre-i arza, dağlara, yere ve göğe arz ettik. Onlar kaldırmaktan, tahammül etmekten çekindiler, yüklenmekten çekindiler. Biz bunu kaldıramayız. Bizim bunu kaldırma özelliğimiz yoktur. İnsan onu yüklendi diye orada da ifade ediyor. İnsan yüklendi. Niye? İnsanda kalp var. Niye insanda akıl var? Niye insanda ruh ve ruhun özellikleri var? İnsanda vicdan var. İnsanda bu yükü taşıyacak her türlü donanım var. Donanım var. Öyleyse o Kur'an'ın nüzulünden, Allah'ın tecellisinden kalbin ne olması lazım? Haşyet içerisinde olması lazım. İşte ilk merhalesi imandır. Şu fıkra ile Tur-i Sina'daki münacat-ı müsaviye, Cenab-ı Hak, Musa Aleyhisselam'ın Allah'a yalvarmasıyla vuku bulan tecelliyat-ı celaliye ibetinden koca dağ parçalanıp dağılması ve o haşyetten taşların etrafa yuvarlanması olan vakay-ı meşveri ihtarla şöyle bir manayı ders veriyor ki, ey kavmi Musa, nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar onun haşyetinden ezilip dağılıyorlar. Mucizenin neticesini anlatıyor. Ve sizden ahz-ı misak için üstünüzde Cebeli Tur'u tuttuğunu, Musa Aleyhisselam onlardan yemin alıyor. Yani bir daha bu yoldan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabından defaatle yemin almıştır. Ahz-ı misak deniyor buna. Biat etmek deniyor yani. Ve sahabenin hiçbirisi zerre kadar tereddüt etmemiştir. Hatta kendileri bizzat Hazreti Peygamber'e gelerek tekrar tekrar ne yapmışlardır? Ahz-ı misak etmişlerdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın durmadan ebi ümmi nefsi fedaike ya Resulallah demesi bunun bir misalidir. Anam, babam ve şu canım sana feda olsun ya Resulallah diye ifade eder yani. Her şeyini ne yapmış? Adeta feda etmiştir. Hatta birkaç defa malını infak eder. Sıfırlar. Sıfırlar yani. Her bir seferinde Hazreti Ömer de onunla yarışır. Ama her bir seferinde yarışmada Hazreti Ömer yine geride kalır. Bir seferinde Hazreti Ömer ben bu sefer ne yapıp ne edip Hazreti Ebubekir'i geçeceğim der. Hazreti Ebubekir infaktan sonra Hazreti Peygamber'in sormuş olduğu bir soru vardır. Ya Ebubekir, geride ne bıraktın? Geride ne bıraktın sorusuna Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın verdiği bir cevap vardır.
Allah ve Resulünü. Hiçbir şey bırakmadım. Hazreti Ömer yine geri kaldım diyor. Çünkü o anayı babayı sayıyor yani. Ama o hiçbirisini saymıyor yani. Allah ve Resulü. Hiçbir şey. Cebel-i Tur. Cenab-ı Hak işte Musa Aleyhisselam onlardan tekrar yemin biat etmeleri için yani bir taraftan nimetlerini veriyor, diğer taraftan korkutuyor. Korkutma irşadın diğer bir boyutudur. Lakayt olanlar korkutmayla irşad edilir. Korkutmayla, bakın, sevmek boyutu vardır, korkutma boyutu vardır. Kur'an cennetten bahsediyor mu? Bahsediyor. Burada ne yapıyor? Bütün teşvikleri ortaya koyuyor. Peki cehennemden bahsediyor mu? Bahsediyor. Burada da ne yapıyor? Korkutuyor. Yani mümini havf ve reca ortasında, ümit ve korku arasında bir dengede tutuyor. Bunun irşadın gereğidir ve tutulması gerekir. Tutulması gerekir. İsrailoğulları da korkutulacak. Firavundan uzaklaşmışlar, daha kimse kalmadı. Çölün ortasındalar. İki tane peygamber ve yanlarında başka bir şey yok. Cenab-ı Hak korkutuyor. Korkutmak için ne yapıyor? Tur dağını yerinden kaldırıyor. Başlarının üzerine böyle düşecek gibi yapıyor. Öylece ahs-ı misak ediyorlar. Ve sonra tekrar vazgeçiyorlar. Böyle yani. Onların yere eğilip bir şeyleri aldıkları zaman böyle geriye dönüp bakmalarının sebebi de bu Tur dağındandır. O da işin ayrı bir boyutudur. Hep arkalarından korkarlar. Yani bir taraftan her türlü rezaletleri olmakla beraber diğer taraftan arkalarından da ne yaparlar? Korkarlar. O şey onların ruhlarına, adeta fıtratlarına yerleşmiş bir özellik olarak kalmıştır. Ey kavmi Musa! Nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki taşlardan ibaret olan dağlar onun haşyetinden ezilip dağılıyorlar. Ve sizden ahs-ı misak için üstünüzde Cebel-i Tur'u tuttuğunu, hem talebi rüyet hadisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde ne cesaretle onun haşyetinden titremeyip kalbinizi katılık ve kasavette bulunduruyorsunuz. Demek ki kalp katılığına, kalp sertliğine en yüksek seviyede örnek İsrailoğullar. Herkesin kalbi katılaşabilir ama en yüksek katılıklı olan kalp İsrailoğullarında, yani Yahudilerde var. Hem birinci fıkrada diyor ve inne minel hicarete lema yetefecceru minhul enhar. Bu fıkra ile, yani burada da taşlardan öyleler vardır ki bağrından nehirler çağlarlar. Nehirler. Sular değil, nehirler. Suyun büyüğü. Bu fıkra ile dağlardan neban eden Nil-i Mübarek, hemen yanı başlarında Bir. Dicle ve Fırat gibi ırmakları. Başka bir yerde 4 tane sayıyor. Şimdi bunları anlatacak. Hadis-i şerifte de bu 3 nehir cennettendir. Bu 3 nehir cennetten gelmedir diye hadis-i şerifte burada onu açacak, ifade edecek. Fakat Ayet-ül Kübra'da 1/4'sünü anlatır. 1/4'sünü anlatır. Bu 4 nehrin biri Türkiye dışında, 3'ü Türkiye içinde. Türkiye'nin cennet olmasının bir sebebi de demek ki nehirler. Nehirler, evet. Mısır'ın Kumistan'ı cennete çeviren Nil-i Mübarek olduğu gibi bu memleketi de cennete çeviren nelerdir? Nehirler veya daha başka şeylerdir. Cennet vatanımız diyoruz ya, oradan geliyor bakın. Nil-i Mübarek, Dicle ve Fırat. Dördüncüsü bilen var mı? Risale okuyanlar. Dördüncüsü Ceyhan Nehri. Ceyhan Nehri. Nereden çıkıyor? Maraş, Elbistan'dan. Dördüncüsü o. Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla taşların evamiri tekfine, Allah'ın emirlerine karşı ne kadar harikanüma ve mucizevari bir surette masar ve musahhar olduğunu ifham eder. Ve onunla böyle bir manayı müteyakkız kalplere veriyor ki, şöyle aziz ırmakların elbette mümkün değil, şu dağlar hakiki menbaları olsun. Çünkü yani bu dağlar, bu ırmakların bütün suyu bu dağların içerisinde. Şimdi ifade edecek. Nil-i Mübarek işte nereden çıkıyor? Kamer Dağı'ndan, Cebeli Kamer Dağı'ndan çıkıyor. Dağın büyüklüğüyle suyun hepsini toplasak dağdan kat kat fazla olacak. Nasıl dağın kendisi sadece kaynaklık etsin? olmuyor. Onu anlatıyor. Çünkü faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahruti birer havuz olsa, etrafı çevrilmiş biraz havuz haline gelseler, o büyük nehirlerin şöyle süratli ve kesretli cereyanlarına muvazeneyi kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilir. Yani o kadar su birkaç ayda akar ve biter. Biter. Ama eskiden beri akıyor. Hiç de bitmiyor. Hep de devam ediyor yani. Bu kesretti masarife karşı galiben bir metre kadar toprakta nüfuz eden yağmur kafi varidat olamaz. Yağmurlar yağarak bunlar oluşuyor desek o da olmaz yani. Çünkü en nihayette yağan yağmurlar hadi suyun bir metre aşağısına kadar insin. Onun ötesine çok fazla inmiyor. Hele hele çölün ortasında bu hiç mümkün değil yani. Hiç mümkün değil. Demek ki şu enharın, nehirlerin nebaanları adi ve tabi ve tesadüfi bir iş değildir. Belki pek harika bir surette Fatır-ı Zülcelal onları sırf hazine-i gayb'tan akıttırıyor. Allah'ın gayb hazinesi. Allah'ın hazinesinin adı, onu da ifade edelim. Allah'ın hazinesinin adı yok. Yok hazinesi var Allah'ın. Yok hazinesi. Yok hazinesi biter mi? Bitmez. Allah neyden yaratıyor? Yoktan yaratıyor. Yani vardan var ediyor da yokta asıl neyden yaratıyor? Yoktan yaratılıyor. Yaratma dediğimiz şey iki şekilde cereyan ediyor. Bir ibda şeklinde, bir de inşa şeklinde. Yani Allah'ın halakiyeti bu iki şekilde cereyan ediyor. İnşa dediğimiz şey var olan şeyleri üst üste bina etmektir. Yani yeryüzünden işte taşı toprağı alırsın, duvar örersin. Buna üst üste bina etmek deniyor ki inşa dediğimiz şey bu. Mesela diyelim bizim vücudumuz, vücudumuzun hücreleri. Neden? Gıdalardan, topraktan, havadan, sudan, nurdan. Hadi böyle diyelim. Ama bir de ibda var, ibda. İkisi beraber. Yoktan halk ediyor. Yoktan halk ettiği nedir? Ben yoktum işte. Benim başka bir şeklim var mı? O da yok. Burada her birimiz yoktan halk edildik. Ya. Ruhumuz yoktan, sesimiz yoktan, öyle mi? Şeklimiz yoktan, parmak izimiz yoktan, yoktan, gen yapımız yoktan. Yoktu bunların hiçbirisi. Ha, malzeme yeryüzünde. Ama o malzemenin bir araya gelmesinden hasıl olan şeyler, ha onlar yoktan. Ta en başa gidelim, yoktu hiçbir şey. Allah yoktan halk ediyor. Allah hazinesinin adı yok. Yok hazinesi bitmez ve tükenmez. Gayb hazinesi bitmez ve tükenmez. Ebedi alemden gelen hiçbir şey tükenmez ve bitmez. Cennet hayatı sonsuzdur. Niye? Ebedidir de ondan. Ondan. Bütün bunların hepsini topla topla. Ya mümkün değil bu su bu dağın içerisinden tamamı çıksın. Önemli değil. Çünkü Allah yoktan çıkarıyor. Dağ sadece sana ne yapıyor? Bir sebep olarak gösteriyor. Musa Aleyhisselam'ın asasını taşa vurmakla su çıkar mı? Öyle bir şey olur mu? Ha, Allah diyor sen vur ben çıkarırım diyor. Çıkaran Allah. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin işaretiyle ay iki parça olur mu? Olmaz. Sen işaret yap ben iki parça ederim diyor Allah. Hazreti Peygamber'in parmaklarından su akıyor, su. Buradan su akması gerekmiyor ki, buradan kan akması gerekiyor. Ha, Cenab-ı Hak diyor ki sen bir kırbanın içerisine elini sok çıkar, ben oradan su akıtırım sen merak etme. Bunun örneği çok. Şu yüzümüzden çıkan kıllar, bunun arkasında ne var? Orman mı var arkasında? Yani biriktirmişiz adeta hepsini, zamanla buradan çıkarıp kesiyoruz, çıkarıp kesiyoruz. Öyle bir şey var mı abi? Hemen arkası et parçası ya. Et kıla dönüştürülüyor. Allah diyor ben çıkarırım diyor. Hazine-i gayb. Her bir şeyi her bir şeye dönüştürüyor. Allah'ın kudret kaleminin dokunmasıyla bir şeyden her şey, her şeyden bir şey olur. Sıkıntı yok yani. Problem yok. Ha bize göre sıkıntı yani. Bize göre sıkıntı. İşte bu sırra işareten, bu manayı ifade için hadiste rivayet ediliyor ki o üç nehrin her birine cennetten birer katre her vakit damlıyor. He. Maya cennetten gelen damlalar. O damlalarla ne oluyor? Bereketleniyor. Adeta bitmez ve tükenmez hale geliyor yani. Hem bir rivayette denilmiş ki şu üç nehrin menbaaları cennettendir, kaynakları cennettendir. Şu rivayetin hakikati şudur ki madem esbab-ı maddiye, maddi sebepler şunların bu derece kesretli nebaına kabil değildir, elbette menbaaları bir alemi gaybtadır, gaybi bir alemdedir ve gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki masarife varidatı muvazenesi devam eder. Gelir gider dengesi eşittir. Su hiçbir zaman ne yapmaz? Eksilmez. Alabildiğine gün geçtikçe akarak devam eder. İşte Kur'an-ı Hakim şu manayı ihtarla şöyle bir dersi veriyor ki evet. Der: ey Beni İsrail, ey İsrailoğulları ve ey Beni Adem, ey insanlar, hepimize hitap var. Kalp katılığı, baştan sona iki gündür geçen Selahattin abi niye bu kadar bahsediyorsun? Demiş ya Naim Hoca, vallahi demiş ben demiyorum kitap diyor. Ben demiyorum kitap diyor. Ve kelbuhum ve mecnun. Ben demiyorum yani. Kitap durmadan kalbe gönderme yapıyor. Çünkü bu ayetler kalp için nazil olmuş yani. Öyle bakmamız gerekiyor. Taşlardan bahseden bu ayetler kalbimizi yumuşatmak için bahsediyor. Önemli. Ey Beni Adem, kalp katılığı ve kasavetinizle, kalbin sertliğiyle öyle bir Zat-ı Zülcelal'in evamirine, emirlerine karşı itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir Şems-i Sermedi'nin ziyai marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz ki Mısır'ınızı cennet suretine çeviren, Mısır'ın kumistanını cennet suretine çeviren Nil-i Mübarek gibi koca nehirleri adi, camit, cansız taşların ağızlarından akıtıp mucizatı kudretini, kudretinin mucizelerini ve şevahidi vahdaniyeti, vahdaniyetin birliğin delillerini o koca nehirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazaları derecesinde kainatın kalbine ve zeminin dimağına vererek cin ve insin kulüf ve ukulüne isale ediyor. Cin ve inse ve kalplere ve akıllara isale ediyor. Hem hissiz, camit, bazı taşları böyle acip bir tarzda mucizet-i kudretine mazhar etmesi, güneşin ziyası, güneşi gösterdiği gibi o Fatır-ı Zülcelal'i gösterdiği halde nasıl onun o nur-u marifetine karşı kör olup görmüyorsunuz? Nil-i Mübarek, Cebeli Kamer'den çıktığı gibi, Kamer Dağı'nın içinden çıkıyor. Dicle'nin en mühim bir şubesi, Van'ın vilayetinin Müküs nahiyesinden, bir kayanın mağarasından çıkıyor. Fırat'ın da mühim bir şubesi, Diyadin taraflarında bir dağın eteğinden çıkıyor. Van'dan çıkıyor, Ağrı Diyadin'den çıkıyor. Diyadin Ağrı'nın değil mi? Ağrı Diyadin. Bir de Maraş Elbistan. Türkiye'nin üç tarafından cennetten akan nehirler ne yapıyor? Çıkıyorlar ve her tarafı ne yapıyorlar? Geziyorlar. Dağların aslı hilkaten bir madde-i mayyadan incimad etmiş taşlar olduğu fennen sabittir. Dağlar önceden suydu, sular dondu, taşlaştı, dağlar meydana geldi. Fennen sabittir. Tesbihat-ı Nebeviye'den olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihlerinden olan Subhane men basadal arda alel mâi cemet kat'i delalet ediyor ki aslı hilkati arz şöyledir. Arzın yaratılışı şu şekildedir. Su gibi bir madde emri ilahiyle incimad eder, donar, taş olur. Taş izni ilahiyle toprak olur. Tesbihattaki arz lafzı toprak demektir. Demek su çok yumuşaktır. Üstünde durulmaz. Bu çok önemli. Ya sadece su olarak kalsa duramazdık üstünde. Taş çok serttir. Ondan istifade edilmez. Sadece taş olsa o da olmaz. İstifadeye medar değil. Onun için Hakim-i Rahim toprağı taş üstünde serer. Zevil hayata makar eder. Artık hayat sahipleri ondan ne yaparlar? İstifade edebilirler. Toprak gibi olmak gerekiyor. Niye? Toprak hıfz ve hayatın harçıdır. Hem muhafaza eder hem de hayat oradan fışkırır. Toprak tevazunun misalidir. Toprak gibi nedir? Tevazu kerane davranmak lazım. Mütevazi olmak demek Cenab-ı Hakk'ın emirlerine boyun eğmek demektir. Kalp yumuşaklığı da bununla beraber başlar ve devam eder. İşte şu üç hakikatte nasıl bir belagat giydirilmiş gör ve belagat-ı irşadiye dikkat et. Acaba hangi kasavet ve katılık vardır ki böyle hararetli şu belagat-ı irşada karşı dayanabilsin, ezilmesin? İşte baştan buraya kadar anladınsa Kur'an-ı Hakim'in irşadi bir lem'ay icazını gör, Allah'a şükret. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.